Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Recep Özdem ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvimler haftanın son iş gününü 19 Ağustos 2022 Cuma'yı, Türkiye'de saatlerse 15.05'i gösteriyor. Sağlık ve huzurla dolu bir gün geçirmenizi diliyor. Dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz sevgili dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde Kur'an ve hadis ışığında köşemizde sizlerle olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir telefon bağlantımızla bizlerle olacak. Yasin Suresi'nin 33 ila 44. ayetlerinin anlamı ve tefsiri üzerine sohbet edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, ikinci bölümde sağlık haberleri köşemizde yayınımıza devam edeceğiz. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon hattımızda olacak. Dünyada ve Türkiye'de sağlık alanında yaşanan haberleri, gelişmeleri aktaracak bizlere. Güne bakan başladı.
Garip başım bu sevdayı, aman aman aman aman, çeke geldi çeke gider. (Gülüyor) olmasın kişi. Onulmaz bağrımın başı. Arada olmasın kişi. Onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Aka geldi, aka gider. Gözlerimin kanlı yaşı. Aka geldi, aka gider. Gözlerimin kanlı yaşı. Ama
hadis ışığında.
Efendim, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan Kur'an ve Hadis Işığında köşemizle devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız şu anda telefon attığımızda. Halis hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Selamünaleyküm Mustafa Bey. Hayırlı cumalar diliyorum.
Hayırlı cumalar kıymetli hocam. Sizinle bu hafta Yasin suresinin yine ayetlerinden bahsedeceğiz. Bu hafta 33 ila 44. ayeti kerimelerine değineceğiz. Kıymetli hocam, Yasin suresi 83 ayetten oluşuyor. Surede başlıca insanın ahlaki sorumlulukları, vahiy, Hazreti Peygamber'i yalanlayan Kureyş kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren deliller, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza konularından bahsediliyor. Şimdi değineceğimiz konuya geçmeden önce isterseniz ben mealini şöyle seslendireyim, ardından sohbetimize geçelim, olur mu?
Eyvallah, buyurunuz efendim.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinin 33 ila 44. ayeti kerimelerinde mealen şöyle buyuruyor. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o, hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız, Kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Kıymetli hocam böyle buyuruluyor. Neler söyleyeceksiniz bizlere, buyurunuz.
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina reşeda. Allah Azze ve Celle, sizin de özetlediğiniz gibi bu sure-i celilede hem ortama dair, hem ortamdaki ayetlere, hem ortamdaki bu ayetleri iç içe yaşayan kimselere gönderdiği peygamberlere ve bu peygamberlerin o toplumlarla olan etkileşimlerine dair hayat, insan hayatının çepeçevre kuşatıldığı konularla donatmış bu sure-i celileyi. Bu 33. ayette de Cenab-ı Hak yerin kendisinden bahsediyor, arzın kendisinden bahsediyor. Arz da öyle herhangi bir arz değil, başka arzlar gibi değil. Çok özel bir arz. Cenab-ı Hak ona ait diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretine işaret eden, Cenab-ı Hakk'ın ilmine, iradesine işaret eden, insanın inceleyip baktığında bunun bir iradenin, bir kudretin eseri olduğuna dair kanıt olarak görebileceği bir basiret aracı. وَاَيَتُنْ لَهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةِ Nitekim onun söz gelimi ölü haline baktığımızda Cenab-ı Hak اَحْيَيْنَهَا biz onu dirilttik diyor.
Evet.
Şimdi kışın bir nevi toprak ölü gibidir.
Evet.
Ama yazın geldiği zaman baharla Cenab-ı Hak toprağı diriltir.
Evet.
Bir bakmışsın bir dünya mahsul veriyor, bitkiler veriyor. Yani bizim derimiz nasıl diridir? Çünkü baktığımız zaman deriye oradan tüyler çıktığını görüyoruz, kıllar çıktığını görüyoruz. Bu onun canlı olduğunu gösteren bir şey.
Hı hı.
Toprak da öyle, canlı bir organizma ve oradan Allah Azze ve Celle bizim yediğimiz bir dünya mahsulü, bitkiyi, ağacı çıkarıyor. Cenab-ı Hak ölü toprağa hayat bahşeden kudret olarak zatını üzerinde yaşadığımız bu arzı, bu yer küreyi İlahi bir ayet olarak takdim etmiş. Nitekim bugüne kadar etrafımızda bu kadar hani geniş taramalar yapıyoruz ve yakın civarımızda gördüğümüz küreler, orada gördüğümüz gezegenler üzerleri tamamen efendim hayat olmayan zeminle kaplı. Cenab-ı Hak bize yeryüzündeki bu özel ortamımıza dikkat çekip sizi burada biz özenle yarattık. Ve bu güzellikler içerisinde donattık ve siz yaşıyorsunuz. Bu bizim sunduğumuz bir şey değilse nedir? اَحْيَيْنَاهَا Biz hayat verdik. وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا Ve oradan biz mahsulleri çıkardık. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ Siz de onlardan yiyorsunuz. Yani biz bunları sadece gözlemlemiyoruz. Aynı zamanda bir de içimize alıyoruz bunları. Hani uzaktan uzağa seyrettiğiniz, gerçekten öyle olup olmadığını emin olamadığınız bir şey değil. Varıp yanına dokunduğunuz bir şey aynı zamanda.
Hem ilmen yakın hem de aynı elbette
evet.
değil mi?
Evet. Bir de ötesine dokunmanın da ötesinde bu kez alıp içinize yani kendi bedeninizin bir parçası haline getiriyorsunuz.
Evet.
O
evet.
Elma, o diğer muz, o diğer domates, o diğer salatalık. Bir dünya bunları yiyoruz. Dolayısıyla hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası olan ve yine hayatiyetimiz açısından yani yaşamsal olarak zorunlu bulunan bu şeylerin kim tarafından var edildiğine dair, bizim için kim tarafından sunulduğuna dair bir düşünce oluşturuyor. Bu üzümü ye ama üzümün bağını sor, nasıl oluştuğunu sor, kaynağını sor, nereden geldiğini sor ve ona karşı sana bu mahsulü sağlamış, bu büyük bir sunum. Kudrete karşı içinde bir şükür arzusu, bir minnet duygusu oluşsun diye Cenab-ı Hak insana bunu takdim ediyor. Yoksa düzün ortasında bulmuşçasına sahipsiz, öylesine yiyip içip tüketen ve bunca tam da benim istediğim ve tam da benim arzuladığım şeyler bulunduğum yerde, etrafımda, civarımda hazır konumlandırılmış biri bana büyük bir lütufta bulunuyor. Beni esirgiyor, seviyor. Tam diyecekken ve bunu görecekken, bunu görmekten uzaklaşan basiretsizliğe ve körlüğe dair Cenab-ı Hak bu ayetler ile adeta insanı ve dikkatini çekmeye çalışıyor.
Kıymetli hocam. Kıymetli hocam, şimdi Allah-u Teala böyle anlatıyor. O kadar nimetler verdiğini bizlere Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Şöyle düşünüyoruz. Bu nimetleri bize verdiğine göre ve kokusu hoşumuza gidiyor, tadı hoşumuza gidiyor, görüntüsü gözlerimizin hoşuna gidiyor. Bizi bilen, tanıyan, neyin hoşumuza gidip gitmeyeceğini bilen birisi vermiş olmalı diye düşünüyoruz.
Kesinlikle, çünkü bahsettiğiniz hem tat bakımından, hem estetik bakımından, hem raihası, kokusu bakımından bütün açılardan düşünülmüş ve insana bir de yararı bakımından, değil mi?
Yani elbette.
Sağlık sağlaması, bedenine afiyet vermesi, sıhhate ve kuvvete dönüşmesi. Bunlar hepsi iç içe sistemler. Yani suyun çevriminden başlayan ve gıdanın çevrimine kadar içinde bulunduğumuz bu ekosistemde bunun bir parçasıyız ve bize hizmet ediyor. Bunun bizim için düşünülmüş demeyeceğim. Çünkü o, yani insanlar düşünerek, planlayarak bir şeyler yapıyor. Özellikle bizim için yaratılmış bir şey. O yüzden Cenab-ı Hak وَجَعَلْنَا ف۪يهَا جَنَّةٍ, biz orada bahçeler var ettik. مِنْ نَخِيلٍ, hurmadan bahçeler, sadece hurmadan mı? وَاَعْنَابٍ, üzümden bahçeler. Bu verilen çok temel iki örnek üzerinden Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde var ettiği bütün bahçelere, ama belli ki bunlar öne çıkıyor. Yani hurma, üzüm ve ayrıca وَفَجَّرْنَا ف۪يهَا مِنَ الْعُيُونَ, yine orada o bahçelerin arasında biz suyu fışkırttık. Gözeylerden sular fışkırttık. Yerin altında, başka ayetlerde Cenab-ı Hak, nehirler dolaştırdık. Bunları yer yer zemine çıkardık. Sizin içmeniz için bunlar hazırladık. Bakın, siz etrafta bu kadar çok yere bakıyorsunuz. Bir tanesinde daha hazır su bulamadınız. Bir tanesinde nefes alacağınız, soluk alıp vereceğiniz bir hava göremediniz. Belli ki bu bulunduğunuz ortamda bunlar sizin için özenle hazırlanmış. Yani bu neye benziyor? Bir daireye giriyorsunuz, masanın üzerindeki bardaktan tutun oturacağınız yere. Yani her şey sizin için düşünülmüş. Her aşamasında, yani ihtiyacı, temizlik ihtiyacından, yeme içme ihtiyacından, dinlenme ihtiyacına kadar, bunların sizin anatominizle, bedeninizle, yatağınıza varıncaya kadar hepsinin ayrıntılı düşündüğünü gördüğünüzde nasıl anlamlandırabiliyorsanız, aynı anlamlandırmayı içinde ve üzerinde yaşadığınız bu arzın üzerinde bunu size sağlayan Allah Azze ve Celle'ye karşı bu anlamlandırmayı yapıp onun size bunu sağlamasını görün. Bunu gerçekleştirdiğimizde bu kez elma ayet oluyor, hurma ayet oluyor,
evet,
anne ayet oluyor, güneş ayet oluyor, yıldızlar ayet oluyor, içtiğimiz su ayet oluyor. Yani nimetle nimeti sağlayan kudretin ilişkisini kurduğumuzda, ama nimeti rastgele kendiliğinden oluşmuş bir sahibi olmayan bir ortam gibi gördüğümüzde, bu kez onu ayet olmaktan çıkarıyorsunuz. Böyle bir nesnel varlığa indirgiyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda bunları tükettiğinizi düşünüyorsunuz ve öylece ayetlerin tamamına karşı körleşebiliyorsunuz. O yüzden Cenab-ı Hak bunun şükre vesile olan yanına işaret etti. لِيَأْكُلُوا يَسِنَّرْ مِنْ تَمَرِهِ, mahsullerinden. وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْد۪يهِمْ, sadece doğrudan mahsulü yemek değil, bir de ellerimizle bir şeyler yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu tabık dedikleri, yani mutfakta pişiriyoruz. Hı hı. Hani ikisini üçünü bir araya getiriyoruz. Daha karma tatlar oluşturuyoruz. Pişirerek farklı tatlara dönüştürüyoruz. Allah Azze ve Celle bunu da kapsar bir şekilde, hem doğrudan mahsulü yemeyi, hem ellerimizle bu mahsulü işleyip farklı biçimlerde hazırlayıp tüketmeyi hepsini içine alır şekilde söyledi. Sonra dedi ki اَفَلَا يَشْكُرُونَ, şükretmezler mi? Bunu bize sağlayan kudrete hamd ederiz. Yani bir kimse, hele bazen derler ki, özellikle Allah'ı yediği üzerinden tanımlarsa, o gıda da bundan ayrıca bir, hani neşeye gelir. Allah'ım, şu an içtiğim suyu Ey bu şu an içtiğim suyu bana sağlayan Allah. Yani o anda içtiğiniz suyu ya şu yediğim yemeği bana sağlayan Rabbim. Onu işte bahçede yetiştiren, ağaçta yetiştiren veya toprakta yetiştiren ve bana gıda olarak soframa kadar kavuşturan Rabbim diye Cenab-ı Hakk'ı o esnada yediklerimiz üzerinden tanımlama. Böylece biz gıdamız ve gıdamızı bize sağlayan Rabbimiz. Şükrün bu üçgeni tamamlanmış olur. Gıda da kendisi de ki onların da doğrudan bilinçleri olmasa da dolaylı bilinçleri vardır ve Allah'ı hamd ile tesbih ederler. Eğer kursağına girdikleri insanın da kendilerinin Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti olarak ona geldiğinin farkında olduğunu görürlerse, o zaman onun o kişiye sağlayacağı yarar, bedeninde sağlayacağı sıhhat ve afiyet ve hepsinden önemlisi Cenab-ı Hakk'a karşı bir bilinç ve şükür hali bambaşka olur. Ama yok, bunlardan uzak bir şekilde bir kimse bunca nimet üzere yaşar, bunları tüketir de hiç mi bunları sana kim sağlıyor diye düşünmedin sorusuna muhatap olacak şekilde Allah'ın huzuruna çıkarsa. Düşünün bu soruyu. O kadar o güzelim arzda yaşadın, bu kadar nimetlerle her tarafından biz sana yetiştirdik. Hiç mi düşünmedin bu sudan, yiyecekten, içecekten, rengarenk meyvelerden, gıdadan hepsi bana kim tarafından sağlanıyor? Bu güzelim bedenin de dahil olmak üzere. Dolayısıyla şükre dönüşmeyen nimetler adeta işe yaramaz olmuş demektir. Hani bir şeyin işe yarayabildiği şey onun sonucudur. Nimetlerin de bir şeye yaraması onun şükre dönüşmesidir. Eğer nimet kulun kursağına giriyor da şükre dönüşmüyorsa boşa gitti demektir.
Evet.
Diğer nimet girdi.
Sevgili
o da
hocam,
şükre dönüşmekte.
Bir evet. İnsan olarak birisi bize bir şey verdiğinde, hediye verdiğinde nasıl teşekkür ediyoruz? Allah-u Teala bizlere nice nimetler vermiş. Elbette bunun da bir teşekkürü olmalı. İşte biz de bunu nasıl yapıyoruz? Elhamdülillah diyoruz. İşte namazlarımızı kılmaya gayret ediyoruz. Namazlarımızda kulluk etmeye gayret ediyoruz. Teşekkürümüzü de bu şekilde yapmaya çalışıyoruz, değil mi?
Evet, bu insanlar arasında erdemli olanların bir davranışı. Men la yeşkurillah, la yeşkurillah. Eğer bir kimse böyle bir erdeme sahip değilse, kendisine sunulan bahsettiğimiz hediye, ikram her neyse, buna dair insana duyduğu minneti, bunların hepsini sağlayan Allah Azze ve Celle'ye karşı duymuyor ise, o zaman bu kimsenin erdeminden söz edilmez. Çünkü nimetin esas sahibine karşı nankörlük üzere olan bir kimsenin, yani esas sahibe karşı nankörlük üzere olan bir kimsenin yataydaki ilişkilerdeki o mini minnetleri, şükürleri de bir süre sonra anlamsız kalır. Allah Azze ve Celle اَفَلَا يَشْكُرُونَ şükretmezler mi? Oradaki fe, yani bunca nimete, bunca hazır bulunmuş dua rağmen etrafında, elinizin uzandığı yerde ve siz yine de Allah Azze ve Celle'ye karşı bir körlük üzere mi yaşayacak? Şükretmeye yanaşmayacak mısınız?
Evet.
Devamla Cenab-ı Hak bu kez yerin zemininde ki bu nimetleri andıktan sonra yaratılışa geçti. Sübhanellezi halakal ezvaca. Bütün bu çiftleri yaratan Cenab-ı Hak. Bunlar mimme tunbitul arb, yerin bitirdiklerinden. Yani yerin bitirdiği yerden işte filiz verip çıkan bitkilerin tamamı esasında bir çifte dayanıyor. Her türünün esasında Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bir çifte dayanıyor. Cenab-ı Hak hepsinden birer çift yarattı. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ Her şeyden bir çift yarattık. Yani bir dişisini, bir de erkeğini yarattık. Ve o ikisi üzerinden bunları çoğalttık. Bitkiler öyle olduğu gibi biz de öyleyiz. وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ Onlar da öyle diyor Cenab-ı Hak. Onları da bir çift olarak yarattık. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle İnsanlığın da ilk başta Hazreti Adem'i ve Hazreti Adem'den eşini yaratıp insanlık türünü de böyle başlattı. Biz de bu anlamda bir çift olarak yaratıldık ve böyle başladık. Ve وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ Ve bilmediklerinden de diyor Cenab-ı Hak, biz bir çift yarattık. O bakımdan sadece işte canlılık, bitkiler ve diğer işte biz insanlar, hayvanlar ve hatta belki mimme ya'lemun dediği, bilmedikleri dediğine göre cemadat da böyle. Evet. Nitekim yani fizikte baktığınızda atoma, efendim atomun içerisinde pozitif yüklü olanlara, eksi yüklü olanlara yahut atom veya atomun hemen bir karşıtı olarak düşündüğümüz bunun tam karşısında duran bir varlık olarak tasavvur ettiğimiz, onun bir çifti. Öyle anlaşılıyor ki Cenab-ı Hak varlığı bu çift düzen üzere karşılıklı her şeyden bir çift olarak yaratmış ve bu da benim ayetim diyor. Yani bu da Allah Azze ve Celle'nin varlığının bir ayeti. Nasıl olur? Çünkü bir şey kendi başına olması, bir de ona mukabil gelecek olan şeyin yaratılması, var eden gücün, iradesinin bir sonucu olduğunu gösterir. Demin siz buna işaret ettiniz aslında. Dediniz ki yani yediğimiz içtiklerimizin, kokusunu aldıklarımızın, bizim tam da beklediğimiz, hoşlandığımız şeyler olarak karşımızda durması Allah Azze ve Celle'nin özellikle bize hazırladığını gösteriyor. Evet. Diğer taraftan uzaktan güneşin gönderdiği bu ışığın buradaki bir bitki tarafından algılanması, karşılanması, fotosenteze dönüştürülmesi, arada bunca uzak mesafe varken birbirleriyle eşleşiyorlar, entegre oluyorlar, senkronize oluyorlar. Yani tabiri caizse biri diğerinin ışığını tanıyor ve onu alıp işlemeye başlıyor. Evet. O zaman o güneşi yaratan da, bu bitkiyi yaratan da aynı kudret, onu oradan gönderip buradaki sistemi tetikleyip işletiyor. Dolayısıyla erkek varlığı ve dişi varlık arasındaki bu mutabakat da karşılıklı tür içerisinde ve her tür içerisinde bunları yaratan bir kudretin eseri olduğunu gösterir. Cenab-ı Hak ayrıca dedi ki وَاَيَتُنْ لَهُمْ اَلَّيْلُ. Gece de onlar için bir ayet. Ortamın bu kez ışığına geldik. Yani ortamın kendisini konuştuk. Ortamdaki canlıları, varlıkları, cemadatı, insanları, hayvanları, bitkileri konuştuk. Şimdi ortamdaki lambayı konuşuyoruz. Işığı konuşuyoruz. Cenab-ı Hak ortamı bir gece olarak ve gecenin içerisinden süzüp çıkardığı ve sıyırıp çıkardığı gündüz olarak yarattığını söylüyor. Böylece ayetten anlıyoruz ki gece ortama hakim, gündüz bu ortam içerisinde özenle sıyrılıp çıkarılan istisnai bir durum. Bunları çok yeni öğrendik.
Evet.
Yani eskiden biz fezanın, yani gökyüzünün bütün derinlikleriyle kapkaranlık olduğunu vesaire bilmezdik.
Tabii teleskopların bile geride kaldığı zamanlarda işte yıldızlar, evet, çok az biliniyordu. Artık teleskopların gelişmesiyle birlikte milyarlarca yıldızın daha keşfi yapıldı.
Evet. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bize gece ve gündüzün temel niteliğine dair bilgiyi de veriyor. Ve ortam içerisinde bunu bizim bedenimizle olan ilişkisini de çok ayette anlatıyor. Mesela, evet, diyor ki ceale nehâre me'âşe, ceale leyle libâsen, geceyi bir libâs, yani bu karanlığı bir örtü, sizin uyumanız, sükûnetiniz, uykunuz için ve gündüzü de me'âşe, maişet için kıldı. Bizim bedenimizin, yani yaşamsal, biyolojik yanımızın gece ve gündüzle olan doğrudan etkileşimi. Akşam olacak, yatacağız, uyuyacağız. Bedenimiz bunu biliyor.
Evet.
Gündüz olacak, evet, kalkacağız, gezip dolaşacağız. Bedenimiz bunu biliyor. Dolayısıyla birdenbire ortam değişikliğine gittiğimizde hani jetlag oluyoruz. Ters bir ortama, evet, gidince bedenimiz diyor ki ya ne oldu? Sıralı bir şekilde gece gündüzü takip etmeliydi. Bir terslik oldu. Aradaki geceyi kaybettim. Önüme yeni bir gündüz çıktı. O bakımdan bedenimizi yaratan kimse, ortamdaki gece de gündüz döngüsünü de yaratan aynı kudret. Aradaki eşleşmeden biri diğerine, tıpkı bir anahtarın dişlileriyle yuva arasındaki mutabakatı gibi. Ve bu hepsinde var olan bir şey. O yüzden bunların hepsi birer ayet olarak hayatımızda düşünülmüş, özenle yaratılmış ve kullarına sunulmuş olarak gözüküyor.
Kıymetli hocam, süremizin sonuna geldik ancak böyle bir iki dakika daha uzatıp şu geri kalan kısmı sığdırabilir miyiz acaba sohbetimize?
Hızlıca okuyayım o zaman.
Sevindirim kıymetli hocam. Sağ olun.
Cenab-ı Hak devamla güneşe dikkatimizi çekti. Güneş koşuyor dedi. وَشَمْسُ تَجْرِي. Hakikaten güneş koşuyor. Yani bir insanın, koşar bir insanın böyle yukarı çıkıp düşmesi gibi Yani başına baksanız yukarı iner. Güneş de öyle yükselir iner, yükselir iner. Böyle sinüs eğrisindeki gibi. Ve onun bir güzergahı vardır. Müstakarrinle. Cenab-ı Hak bunu bilen alim ve aziz Allah Azze ve Celle'nin takdiridir dedi. Ay içinde onun menzillerini takdir ettik dedi. Bunun hesap için elverişli olduğunu ayetlerde işaret ediyor. Sonra da bu ikisi arasındaki ilişkiyi لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرِ Güneş aya varacak değil dedi. Ve gece gündüzü وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ Ve gündüz geceyi geçecek değil. Sistemin kararlı, intizamlı ve süren yanına işaret ediyor Cenab-ı Hak. Ve çok çarpıcı bir şekilde bunların hepsi, yani güneşte, ayda, hepsi fî felekin yesbehûn. Hepsi bir felek içerisinde yüzüyorlar dedi Cenab-ı Hak. Bugün bunları yeni yeni biliyoruz. Ama Cenab-ı Hak o günden bunlara haber veriyor. Ve dedi ki, وَاَيَتٌ لَهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا Şimdi bizi Cenab-ı Hak Atamız Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın bir gemi üzerinde bütün neslimizi oradan taşıyıp ki Hazreti Nuh'a ikinci Adem, insanlığın ikinci atası. Sizi biz taşıdık o dop dolu gemide ve aynı şekilde o geminin bir benzerini size yarattık. Binip duruyorsunuz. مِمْمِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ Bunlar işte deniz gemiye bineriz, deniz gemiyi kaldırır. Sıradan ve alışkın olduğumuz şeyler olduğu için bize çarpıcı gelmiyor olabilir. Ama perdeyi kaldırır, bizim için özellikle sunulmuş suyun kaldırması, üzerine bir geminin bindirilebilmesi, böylece su üzerinde de seyahat edilebilmesi, bunlar Cenab-ı Hakk'ın bize sağladığı araçlar olarak o zaman fark edilip şükredilir. Cenab-ı Hak dedi ki, yani siz bu su illa kaldırmalı, deniz hep böyle götürmeli mi zannediyorsunuz? Biz dilersek boğarız. Su kaldırmak sizi suyun içerisine deviririz. Fela tarika lahum. Geride sizi hiç kimse gelip kurtaramaz. Ve lahum yunkadun. Öylece kala kalırsınız. Ardınızdan kimsenin yetişmesi de bile mümkün olmayabilir. O bakımdan bizim sağladığımız bu nimeti ve emanı görün. Son olarak illa rahmeten minnah. Tüm bunlar bizim size sağladığımız bir rahmettir. Ne olur bunu görün. İlahi rahmetin kuluna özenle sunduğu ve sıra sıra sayıp durduğu bu nimetleri sıradanlaştırıp nimeti veren o kudretli eli görmeyen nice nankör insanlara Cenab-ı Hakk'ın böyle sıra sıra anlatması ne kadar çarpıcıdır. Ama bunlar sınırsız değil. Meta'an ilahi. Bir müddete değin. Bunları Allah Azze ve Celle yaşatıp duracak. Sonra bu insanlardan nimetlerin sahibini fark edenleri ayrı değerlendirecek. Onlara kalıcı bir nimet dünyası, cenneti verecek. Nimetleri özellikle bile isteye inkar etmiş. Koca bir ömrü özellikle Cenab-ı Hakk'ı görmezden gelerek yaşamış olanları da bu kez kötü bir akıbet bekliyor.
Evet. Kıymetli hocam, ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i okumayı, idrak etmeyi, yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Biz teşekkür ederiz efendim bu fırsat için.
Estağfurullah. İnşallah haftaya görüşmek dileğiyle.
Görüşürüz inşallah. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi. Bu hafta Kur'an-ı Kerim'den Yasin Suresi'nin 33 ila 44. ayeti kerimeleri üzerine sohbet ettik. Güne Bakan müzikte devam ediyor.
Yeah.
sağlık haberleri.
Efendim, Güne Bakan Sağlık Haberleri köşemizle devam ediyor. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon attığımızda. Sayın Karaaslan, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, herkese merhaba.
Dünyada ve Türkiye'de sağlık alanında yaşanan haberleri, gelişmeleri aktaracaksınız bizlere. Bu hafta dünyada ve Türkiye'de sağlık alanında neler yaşandı? Söz sizde.
Hı hı. Teşekkür ediyorum Mustafa. Yine aslında birkaç tane salgını konuşarak başlayacağız. Ondan sonra Türkiye'de önemli gelişmeler oldu, onlara geleceğiz. Hala yaygın olarak COVID-19 salgınında omikrona bağlı BA4 varyantı birçok ülkede şu anda etkin olarak görülüyor. Fakat geçtiğimiz iki haftayla kıyasladığımız zaman geçtiğimiz hafta bir öncekine göre artış yükselirken, bu hafta dünya genelinde de birçok ülkede bir nebze düşüşler olmaya başladı. Kim ülkeler sonbaharda artış ihtimaline karşı hem gribal enfeksiyonların, havaların soğuması ve işte okulların açılmasına bağlı olarak bir artış bekleniyor sonbaharda. Bu ihtimale karşı tedbir kararlarını artırmaya yönelik bir takım yasal düzenlemeler üzerinde konuşurken, Almanya gibi daha önceki programlarda söylemiştik, bazı ülkeler ise gevşetme kararları aldı. Kim aldı dersek, Amerika Birleşik Devletleri en son COVID-19 salgınına karşı önlemleri gevşetme kararı aldıklarını duyurdu. Bu kapsamda izolasyon ve karantina sürelerine ilişkin bir açıklama yaptılar. Fakat yine de bu gevşetme kararlarına rağmen burada en çok altı çizilmesi gereken şey, risk grubunda olan hastaların yine kapalı alanlarda hijyen kurallarına ve maske takımına dikkat etmeleri gerektiği konusunda bir uyarıda bulunuldu Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Bunun yanı sıra ilaçla ilgili ve aşıyla ilgili çalışmalar vardı. En son Güney Kore şirketince geliştirilen bir aşı vardı. Bu Avrupa İlaç Düzenleyici İlaç Kurumu tarafından, EMA tarafından değerlendirmeye alındı. Hatırlarsak EMA'nın değerlendirmesinde BioNTech aşısı, Pfizer'ın, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax ve Valneva aşıları var. Bunun yanı sıra bazı aşılar ise hala inceleme sürecinde bulunuyor. Buradaki önemli olan ne? Yeni olacak olan aşıların varyantlara karşı da, yani son zamanlarda görülen varyantlara karşı da içerikleri şu anda inceleme aşamasında, bunlar inceleniyor.
Evet.
Türkiye'de hemen geçmeden önce bir başka önemli olan gelişme ise maymun çiçeği hastalığına ilişkindi. Hatırlarsak Dünya Sağlık Örgütü 18 binin üzerinde vakanın olduğunu söylemişti ve 5 kişi yaşamını yitirmişti. Hı hı. Türkiye'de de vaka gözükmüştü, ancak herhangi bir ciddi bir durumla karşılaşılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu noktada açıklamaları olmuştu. 5 maymun çiçeği vakası gözüktü, 4'ü iyileşti, diğeri de izolasyonda şeklinde bir açıklaması olmuştu. Şu anki en büyük gelişme ise maymun çiçeği hastalığı, Mustafa, yeni gelişme. Virüs kapan sahibinden bir köpeğe bulaştı. Bunun üzerine şu anda uzmanlar incelemelerde bulunuyorlar. Evcil hayvanları izole etmenin, enfekte olan evcil hayvanların mutlaka izole edilmesi gerektiği konusunda da Dünya Sağlık Örgütü'nün bir uyarısı oldu.
Yanılmıyorsam Fransa'da yaşandı değil mi? İnsandan köpeğe geçti bu maymun çiçeği.
Evet, bununla ilgili şu anda Dünya Sağlık Örgütü de virüsün, hatta şöyle bir şey var, virüsün diğer hayvanlara bulaşma riskini azaltmak için de bu uyarı da önemli. Hemen onu da belirtelim Mustafa, çöpler konusunda dikkatli olmak gerektiğini söyledi. Çünkü bu şekilde de bir bulaşın söz konusu olabileceğini, bu şekilde hayvanlara geçebileceğini, diğer hayvanlara konusunda da bütün herkesi uyardı ve bütün dünyanın bu konuda uyanık olması ve tedbirli olması konusunda bir vurgu yaptı.
Sayın Karaaslan, 21. yüzyılda insanlık virüslerle o kadar iç içe olmaya başladı ki pek çok virüs ortaya çıkıyor, varyantları var. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği varyantlarına da yeni bir isim vermiş. Maymun çiçeğinin Kongo varyantının adı tür 1, Batı Afrika varyantına ise tür 2 olarak isim vererek değiştirmiş.
Kesinlikle öyle. Geçtiğimiz programlarda da söylemiştik. Dünyayı en büyük bekleyen tehlikelerden bir tanesi hem işte gıda krizi, su ve virüsler. O yüzden bunlara karşı gerçekten tedbirli, duyarlı ve hareketli olmakta fayda var. Çünkü gelecek yılların neyi beklediği henüz belli değil.
Evet.
O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Peki Türkiye'de ne dersek? Türkiye'de de dünya ile benzer bir şekilde Geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre vakalarda ciddi oranda bir artış gözükmüştü. Fakat 8-14 Ağustos tarihleri arasındaki verilere göre 143.778 kişinin testi pozitif çıktı. Maalesef 342 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz hafta bu rakam 232.253 olarak açıklanmıştı. Bir miktar düşüş var. Umarım bu düşüş bu şekilde daha hızlı bir şekilde düşme seyrine girer ve sonbaharda yeni bir krizle karşı karşıya kalmayız.
Umarız.
Buradaki Türkiye'de en önemli gelişmeler aslında sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik oldu ve bir takım yeni uygulamalar hayata geçirildi. Sağlıkla Dönüşüm Programı ile birlikte sağlıkta peş peşe yıllar içerisinde yeni hem yasal düzenlemeler hem yeni yönetmelikler hayata geçmişti. En önemli sorunlardan birisi aslında diş sağlığıydı Türkiye'de. Aile diş hekimliği uygulaması 3 pilot ilde başladı. Sağlık Bakanlığı 0-12 yaş çocuklar için koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Eskişehir, Kırşehir, Karabük'te bu uygulamayı başlattı. Bu uygulamanın 2023 yılı içerisinde de Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu gerçekten çok önemli bir gelişme.
Evet, çok
randevular da MHRS üzerinden alınabilecek. Buradan ebeveynlere de duyuruda bulunalım. Bir başka önemli gelişme ise beyaz reform. Mustafa, bu yapılan yönetmelikteki değişikliklerin tanımını da aslında Sayın Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca yaptı ve beyaz reform olarak ek ödeme yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Bunu bu şekilde nitelendirdi.
Hekimlerin uzun zamandır beklediği bir müjdeydi. Sayın Bakanımız
evet,
bu konuda müjdeyi verdi, evet.
Kesinlikle öyle. Sağlık Bakanlığı bu başlatılan beyaz reform kapsamındaki yeni düzenlemelerle performans sistemi kaldırıldı. Farklı hastanelerde aynı işi yapan hekimler arasında mahsuplaşma uygulaması, kaynaklı ücret adaletsizliklerine de beyaz reformla birlikte son verildi. Bakanlık sistemde başta gelir adaletsizlikleri ve uygulamadan kaynaklı bazı sorunların önüne geçmek için beyaz reform olarak adlandırılan bu projeyi peyderpey aslında hayata geçirdi. Bunun öncesinde de bir sürü değişiklikler oldu. Bu çerçevede hatırlarsak sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi, hatalı tıbbi uygulama yani malpractice dolayısıyla sağlık çalışanlarına açılan davalarda kısıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesi, sonra sağlıkçıların mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi yönelik yasalar çıkartıldı. Ek ödeme sisteminin sil baştan yayınlandığı yeni yönetmelik, bu yönetmelikte 12 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Sağlık çalışanları yeni sisteme ait ilk maaşlarını da 15 Ağustos'ta aldı sevgili Mustafa. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bununla ilgili birkaç gün boyunca beyaz reforma ilişkin paylaşımlarda bulundu. Peki bu düzenleme tam olarak neyi öngörüyor? Bir iki cümleyle istersen onu toparlayalım. Düzenlemeyle sağlık çalışanlarına ek ödemeler içeriyor bu. Bu ek ödemeler temel ve teşvik ek ödemesinden oluşacak. Temel ek ödeme, sabit ödeme ve personelin ödüllendirilerek motivasyonun artırılması amacıyla getirilen bir taban ödeme var. Bunun toplamıyla belirlenecek. Teşvik ek ödemesi ise nasıl yapılacak dersek, personelin görev yaptığı sağlık tesisinde hizmete katkısı, verimliliği, hizmetin kalitesi, çalışan ve hasta memnuniyeti gibi çeşitli kriterler göz önüne alınarak mesai içi ve dışı çalışmalarına karşılık döner sermayeden yapılan ödemeyi içerecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bunun çok beklenilen bir yönetmelik olduğunun altını çizdi. Bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi ifadesini kullandı. Sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi diye söyledi ve hayırlı olması temennisinde bulundu. Yine yapılan en önemli değişikliklerden bir tanesi, Bakan Koca gelecek günlerde ilçelerden başlayarak sözleşmeli kadronun da yaygınlaşacağını söyledi. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorların daha yüksek özlük haklarına sahip olacakları ifadesini kullandı sosyal medyada yaptığı paylaşımda. Bu da yine beyaz reform adı altında çıkartılan yönetmelikle belirlenen esaslardan birisiydi.
Güzel haberler peş peşe geliyor.
Kesinlikle öyle. Peş peşe geldi ve güzel haberlerdi. Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının en çok zorlandığı şeylerden birisi, hepimiz şahit olmuşuzdur, hazırlarsak bir sürü sekreteryayla uğraşıyordu doktor. Ve bu hatta kimi zaman sağlıkta şiddet için bile bir gerekçe olabiliyordu maalesef. Hani hasta içeride ne kadar kaldı, doktor bey siz ne yapıyorsunuz gibi bir takım eleştiriler, haksız eleştiriler geliyordu. Oysa ki doktor bu reçete işlemleriyle, bu sekreterya işlemleriyle uğraşmak durumundaydı. Bunun için de bir düzenleme yapıldı. Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son verildiğini söyledi Bakan Koca. Hedefimiz yıl sonuna kadar polikliniklere, her polikliniğe bir sekreter. Amacımız doktorun sadece kendi işine iyi odaklanması, şimdiden hayırlı olsun şeklinde bir açıklaması oldu Fahrettin Koca'nın. Bunlar gerçekten çok çok önemli gelişmelerdi.
Tüm hekimlerin tabii iş yükünü azaltacak, kendilerini işlerine daha iyi verebilecekler, performansları artacak ve hastalar da bu durumdan gayet memnuniyet duyacaktır.
Tabii ki aynen öyle olacak. Kesinlikle hem performansı hem hizmet kalitesini önemli ölçüde hem hekim için hem diğer sağlık çalışanları için hem de hizmet almayı bekleyen vatandaşlar için önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum ben. Hı hı. Bir başka önemli sıkıntılardan birisi ise asistan hekimlerin nöbet sayıları ile ilgiliydi. Asistan hekimler gerçekten çok fazla nöbete kaldıklarını ve çok yıprandıklarını yıllardır dile getiriyorlardı. Bununla ilgili de Bakan Koca'dan yine birkaç gün içerisinde yapılan paylaşımlarda açıklama geldi. Asistan hekimlere ayda verilmesine ilişkin yönetmeliğinde önümüzdeki günlerde yayınlanacağını söyledi.
Sayın Karahasan, az önce bağlantıda bir problem yaşandı herhalde ama tam anlayamadık. Orayı bir daha tekrarlar mısınız?
Tabii ki. Bir başka önemli gelişme, asistan hekimler aslında çok fazla nöbet tutuyorlar ve bundan dolayı çok çok yıprandıklarını ifade ediyorlardı. Evet. Yıllardır istenilen haklardan birisi de buydu. Bununla ilişkin de Sayın Fahrettin Koca'dan bir açıklama geldi. Sayın Koca, asistan hekimlere ayda en fazla 8 nöbet verilmesine ilişkin yönetmeliğinde önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanacağını bildirdi. Bir önemli gelişme de intern hekimlere yönelikti. İntern doktorlara yapılan askeri ücret düzeyinde bir ödeme yapılacağını ifade etti Bakan Koca. Bununla ilgili olarak da ödemenin askeri ücret düzeyine çıkarılacağını, intern doktorlara yapılan ödemenin çıkarılacağını ifade etti.
Peki, hepsi teşekkür
gerçekten
ediyorum.
Gerçekten önemli
gelişmelerde. Evet. Sayın Karahasan, bir de sağlık alanında ülkemizde güzel bir gelişme yaşandı. Kalple alakalı,
evet,
kalp ritim bozukluğunu düzelten bir yöntem.
Kesinlikle Mustafa, bunlar bizi çok heyecanlandıran, gerçekten Türk bilim insanları aslında geçmiş tarihinden, tıp tarihinden itibaren İbn Sina'dan bakarsak o günden bugüne dünyada birçok yerde Türk imzasını atmış olan kişiler. O yüzden sürekli bunun gururunu yaşıyoruz. İnşallah daha da artar. Bunlardan bir tanesi de yine Türk doktorları kalp ritim bozukluğunu düzelten yöntemle dünya literatürüne girdi. Koşuyordu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji uzmanı Sayın Doçent Doktor Abdülkadir Uslu ve ekibi, kalp ritim bozukluğu bulunan 41 yaşındaki bir hastaya 3 boyutlu haritalama, sıcak ve soğuk ablasyon yöntemleri ve elektrofizyoloji prosedürlerini bir arada kullandı. Bu bir ilkti. Bununla ilgili olarak da ameliyatın çok başarılı geçtiğini söyledi Sayın Uslu. Avrupa'nın prestijli olan bir tıp dergisinde bu vakanın yayınlandığını, dünyada uygulanan nadir taşikardi operasyon türlerinden de birisinin olduğunu ifade etti. Bu gerçekten çok önemliydi.
Evet.
Dediğimiz gibi uluslararası hakemli olan, tıp camiasında önemli olan bir dergide de yayınlanarak dünya tıp literatürüne girmiş oldu. İnşallah bu sayılar her geçen gün daha da artar. Türk ve Türkiye ismini bilimin birçok alanında da duyarız sevgili Mustafa.
İnşallah. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Abdülkadir Uslu ve ekibini tebrik ediyoruz. Nice başarılar diliyoruz kendilerine. Bizlere bu hafta genellikle güzel haberler aktardınız. İnşallah önümüzdeki günlerde, haftalarda da güzel haberlerde buluşuruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Bilim insanlarımızın bu başarıları hem Türkiye'deki vatandaşlarımıza katkı sağlarken aynı zamanda dünyada da Türkiye'ye katkı sağlayabilecek, sağlık turizmi açısından da Türkiye'ye gelecek olan kişiler için büyük umut oluyor. O yüzden daha nice güzel, başarılı haberlerle bir sonraki programda buluşmak dileğiyle.
Teşekkürler, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık Haberleri köşemizde Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sertkaraaslan bizlerle birlikteydi. Dünyadan ve Türkiye'den sağlık alanında gelişen haberleri aktardı. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Recep Özdem ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca sizlere veda ediyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.